Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
Herkese merhaba, Sinematris'te Görkem Öge ile birliktesiniz. Bu haftaki programımızda Dune Çöl Gezegeni Bölüm 2'den bahsedeceğiz. Hem yılın hem yakın zamanların diyelim en önemli, en büyük yapımlarından bir tanesi Dune Çöl Gezegeni. Frank Herbert'in 1965 yılında yayınladığı ve ondan sonra 1985'e kadar toplam 6 kitaplık bir külliyat olarak edebiyat tarihine damgasını vuran çok önemli bir romanın uyarlaması zaten film. 1984 yılında David Lynch tarafından sinemaya uyarlanmıştı ancak pek de başarılı bir uyarlama olarak görülmemişti ve ondan sonra da özellikle hayranları tarafından uyarlanamaz olarak görülen bu roman Denis Villeneuve'in yönetmenliğinde sinemaya uyarlandı. İlk bölüm Ekim 2021'de gösterime girdi ve gerçekten çok sevildi. Hasılatı da iyiydi, eleştiren notları da çok yüksekti ve o filmden tam 2 yıl sonra, yani Ekim 2023'te bölüm 2'nin gösterime girmesi planlanmıştı ancak Hollywood'daki oyuncu grevinden dolayı filmin gösterimi Mart 2024'de ertelenmişti. Söz konusu tarih geldi, çattı. Ben de filmin gösterime girdiği ilk gün, cuma günü koşa koşa sinemaya gidip filmi izledim. Ve yani şimdi bugün anlatacağım uzun uzun ama inanın ki nasıl bir inceleme, nasıl bir sohbet sunayım size tam olarak bilemiyorum. Çünkü üzerine konuşması zor bir film. Bu zorluğun da temel sebebi şu ki çok büyük bir prodüksiyon. Yani işin senaryo tarafı, teknik tarafı, roman uyarlaması tarafı, politik tarafı, mitolojik tarafı, üzerine söyleyecek, konuşacak çok şey var. Ama Dune sohbetine girmeden önce de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. 24 Şubat'ta Karma Radyo ve Kültür Üniversitesi Tasarım Atölyesi'nin işbirliğiyle bir podcast eğitim atölyesi düzenlenmişti. Ben de konuşmacı olarak oraya davet edilmiştim. Çok güzel bir etkinlik oldu. Karma Radyo'dan Dirruba ve Reha, katılımcı arkadaşlarımız, ortam çok iyiydi, sohbet çok iyiydi. Hani güzel bir sunum yaptık diye umuyorum. Bu organizasyona emeği geçen herkese buradan tekrar tüm katılımcı arkadaşlara teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Şimdi gelelim Dune Çöl Gezegeni'ne. Aslına bakarsanız Dune Çöl Gezegeni hayli bilinen bir alt türün bir temsilcisi. Uzay operası deniyor bu alt türe, bilim kurgunun güçlü bir alt türü. Sınırları hayli nettir. Tarihte çok belli uzay operası filmleri var. İlk akla gelen de zaten Star Wars'tur. Yani o türün sınırlarını çizen, formüllerini belirleyen filmlerden bir tanesinin, hatta en önde gelenin Star Wars olduğunu söyleyebiliriz. Nedir uzay operası? Adı üzerinde. Uzayda geçen. Uzayda geçen ne demek? Birçok gezegen, birçok kültür, birçok farklı coğrafyanın içerisinde olduğu ve karakterlerin bu coğrafya içerisinde özgürce gezindiği ve gittikleri hemen her yerde farklı maceralara ve serüvenlere katıldıkları, genellikle aksiyonlu, sürükleyici ve bir sürü böyle yan öykü, alt metin falan da barındıran, yani kolay kolay herkesin niyetlenemeyeceği bir alt türdür uzay operası. Yani hem kalem olarak hem kamera olarak diyeyim, yani hem edebiyatta hem sinemada büyük prodüksiyonların karşımıza geldiği bir alt tür. Şimdi Denis Villeneuve karşımıza öyle bir uyarlama getirdi ki genellikle uzay operası örnekleri gösterime girdikleri dönemin genel sinema anlayışının sürükleyicisi, taşıyıcısı, hatta belirleyicisi olurlar. Ancak Denis Villeneuve, Dune Çöl Gezegeni filmiyle bugünün sinemasal eğilimlerini, akış anlayışını uygulamayan bir sinemayla karşımıza geldi. Bir kere burada Denis Villeneuve gerçekten saygıyı hak eden bir tercih ve sinemasal üslup sunmuş durumda. Yani şu an hakim sinema anlayışı ne? Daha çok Christopher Nolan'ın veya Marvel uyarlamalarının, DC uyarlamalarının, işte Star Wars'ların, Jurassic Park'ların, işte Göreğimiz Tehlike vesaire, böyle hani en çok hasılat yapan, geniş kitlelerce sevilen özenli prodüksiyonların taşıdığı bir sinema anlayışı var. Hızlı kurgulu, akıcı, mümkün olduğunca böyle rengarenk ve zengince bir sinema sunmaya çalışan bir üslup bu genel olarak. İşte Denis Villeneuve'in sineması böyle bir sinema değil. Neredeyse diyeceğim böyle sanat sineması seviyesinde durağan, yavaş yavaş, ağır ağır akan, çok hızlı planlar, hızlı kurgu falan içermeyen, daha çok fotoğrafa ağırlık veren, yani bir nevi Tarkovskimsi, Antonioni'msi ya da Kubrick'imsi bir görsel anlayışla karşımıza gelen bir sinema yapı dönebilme. Bir kere bu açıdan gerçekten ayrıcalıklı ve çok cesur bir tercihle karşımıza geliyor. Ondan dolayı bir kere bu Dün Çöl Gezegeni günümüzün en büyük, en güçlü prodüksiyonlarından bir tanesi olmasına rağmen ana akım sinemanın bir temsilcisi değilmiş gibi davranıyor. Bu çok önemli bir nokta. Dune'un ilk bölümünü bile izlememiş olan arkadaşların da hani bu programı dinleyebileceğini varsayaraktan kısaca bir özet geçmeye çalışayım. Günümüzden 8000 yıl sonra da, yani 10.000'li yıllarda süre giden bir öykü bu. O zamanlar tabii artık yani insanoğlu evrene, galaksiye falan açılmış. Çok sayıda gezegende süre giden medeniyetler var, ancak bir nevi monarşik bir ortam var. Yani bir imparator var, her gezegende ayrı bir hanedanlık, düklük, baronluk falan var böyle. Burada bilinen evrenin hakimi diye adlandırılan bir imparator var. Bu imparatorun yanında mistik ve büyülü güçlerle politik hesaplar, stratejik hamleler yapıp evrenin yönetimini bir nevi elinde tutmaya çalışan Cene Bezeritler diye daha çok kadınlardan oluşan bir grup var. Dune evreninin merkezinde olan çöl gezegeni Arrakis var. Bu çöl gezegeni Arrakis'te Baarat olarak isimlendirilen, o günün dünyasında çok önemli ve değerli olan çok özel bir halüsinojen madde var. Ve bu Arrakis'in yerel bir halkı var, Fremenler diye. Çok gelişmiş, çok güçlü bir ırk değil bunlar. Ondan dolayı gezegenleri kendilerinden daha güçlü, daha gelişmiş başka gezegenlerdeki hanedanlar tarafından sömürülüyorlar. İmparator izin veriyor. Diyor ki işte sen Harkonnenler gidin Arrakis'teki baharatı siz tımar edin, bana da payımı verin, kendiniz de para kazanın falan filan. Yani Arrakis gezegeni bir nevi sömürülen bir çöl coğrafyası Dune evreninde. Ve Fremenlerin arasında da öne çıkan özellikle iki tane karakter var. Bir tanesi Javier Bardem'in canlandırdığı Stilgar karakteri, bir de Zendaya'nın canlandırdığı Chale diye bir karakter var. Bu ikisi özellikle öne çıkıyor, sebeplerini söyleyeceğim. Şimdi ilk bölümü biz izlediğimizde o zamanlar gayet barbar, gayet baskıcı, şiddete ve savaşa meyilli Harkonnenler diye bir hanedanlık Arrakis gezegenini, oradaki bütün baharatı onlar topluyordu ve imparator diyor ki Harkonnenlere, siz gidin, başka bir hanedanlık gelecek. Bu hanedanlık da işte bizim başrol karakterimiz olan Paul'un ve ailesinin, tabii işte onun hanedanlığının diyelim, ait olduğu Atreides ailesi. Paul o zaman işte babası, dük vesaire bütün hepsi imparatorun izniyle Arrakis gezegenine gelmişlerdi. Orada yerleşmişlerdi. Artık onlar hasat edeceklerdi bu baharatı. Ancak filmin yarısından sonra oradan imparatorun emniyle giden o Harkonnenler, o barbar hanedanlık tekrar Arrakis'e saldırıp Atreides ailesini, yani hanedanın liderini öldürüyorlardı. Onun oğlu başrolümüz Paul ve annesi Lady Jessica bir şekilde kaçıyorlardı. Nereye kaçtılar? Elbette çöle kaçtılar ve Arrakis gezegeninin yerel halkı olan Fremenlere katılıyorlardı. Şimdi Fremenler bir şekilde oranın yerel halkı olduğu için o gezegene gelen tüm hanedanlıkları, baharatı, yani kendilerine ait olduğunu düşündükleri bu zenginliği sömüren yayılmacı ve işgalci ırklar olarak görüyorlar onları. Tabii onlara karşı da savaşıyorlar, ancak onları tamamen gezegenden gönderecek kadar da güçlü ve kalabalık değiller. İlk bölümün sonunda Paul ve annesi Jessica Fremenlerin arasına katılıyordu. Ondan sonra filmimiz bitiyordu. Son derece dini, son derece mitolojik, için içerisinde politika olan, savaş olan, emperyalizm olan, sömürü olan bir kahramanlık ve özellikle de tabii seçilmiş kişi öyküsü olarak Dune, hangi açıdan bakarsanız bakın, çok zengin, çok güçlü ve muhteşem bir öykü zaten. Yani elbette çok özenli bir prodüksiyonu hak eden bir proje bu. Ondan dolayı da zaten Denis Villeneuve bu projenin başına getirildi ve Denis Villeneuve 2000'ler sonrası sinemanın bana göre en iyi ve en güçlü yönetmeni. Bir numara diyeceğim, Chan Wook Park'la bence bu tahtı paylaşıyor. Hani onunla birlikte diyeyim, en iyi yönetmeni gerçekten. Müthiş bir yönetmen. Dune Çöl Gezegeni projesine hak ettiği özeni, tekniği, gücü, sinemasallığı, her şeyi de vermiş bir yönetmen bence. Şimdi burada artık ikinci filmde Paul ve annesi Jessica artık Fremenlerin arasına karışmış durumda. Şimdi bundan sonrasını biraz spoilerli olacak. Filmi izlemediyseniz bundan sonrasını dinlemeyin diyeceğim ama belki hani dinlemekte bir sakınca görmezseniz ama hiçbir şey duymak istemiyorum diyorsanız sohbetin bundan sonrasını dinlemeyin lütfen. Hani filmi izleyip dönüp dinlerseniz daha iyi olur. Şimdi şöyle söyleyeyim. Fremenlerin arasına katılma sürecinde Jessica ve Paul ayrılıyorlar. Yani Jessica'nın Fremenlerin arasındaki konumu ve önemi apayrı bir şey. Paul'ün konumu ve önemi apayrı bir şey ama şöyle bir durum var ki en başından beri zaten Fremenler Lisan el Gayb diye isimlendirdikleri bir seçilmiş kişinin gelip onları kurtaracağına dair bir kehanete inanıyorlar. Ve ilginç biçimde söz konusu kehaneti de zaten az önce bahsettiğim imparatorluğu politik oyunlarla yönetmeye çalışan o kadınların oluşturduğu Jenna Bezerit dediğimiz politik ekip aslında bu efsaneyi biraz harlamaya çalışan bir ekip. Çünkü zaten söz konusu seçilmiş kişiyi kendi kontrolleri altında ortaya çıkarıp bir tür peygamber olduktan sonra da yönetmek istiyorlar zaten. Onların öyle bir politik hesabı var ve Paul'ün annesi Lady Jessica bir Jenna Bezerit üyesi zaten. Onun da böyle bazı üstün güçleri var falan. Ondan dolayı şimdi annesi Lady Jessica Paul'ün seçilmiş kişi olmasını sağlamaya çalışıyor, onu destekliyor, işte gazı veriyor çevresindeki tüm Fremenlere falan böyle. Çünkü ne olacak? Kendi oğlu bir peygamber olacak, o da politik hesaplarla onu yönetecek falan. Yani bir anlamda annesiyle Paul arasında bir açıklık oluyor bu arada. Şimdi bu bir yana yıkıyor. İkincisi, filmin en önemli Fremen karakterlerinden bir tanesi Stilgar zaten seçilmiş kişiye inanıyor. Paul'e inanıyor. Ona hem işte ona eğitim veriyor. Fremenlerce kabul edilmesini sağlamaya çalışıyor. Ona kendi kültürünü öğretiyor. Savaşmayı öğretiyor. Çölde yolunu bulmayı öğretiyor falan filan. Ve Zendaya'nın canlandırdığı Chani karakteri var. O önce Paul'e bir şüpheyle bakıyordu. Çocuk bir çocuksun sen falan diyordu böyle. Ancak onu tanıdıktan sonra ona aşık oluyor. Paul de ona aşık oluyor. Onlar sevgili oluyorlar zaten ve ona destek olmaya devam ediyor. Ama sürekli içten içe onun kendi kültürüne ait biri olmamasından dolayı kabilesinin, ırkının onu kabul edip etmeyecek konusunda bir şüphesi var Chani'nin sürekli. Ve burada şöyle de bir parantez açayım. Fremenlerin içerisinde Stilgar'ın inandığı o Lisan el Gayb efsanesine inananlar var. Daha böyle yaşlı, olgun ve güneyli denen muhafazakar Fremenler inanıyorlar. Daha genç kesim Kuzeyliler pek bu öyküye inanmıyorlar. Yani Paul'e de pek inanmıyorlar. Öyle bir durum da var işin içerisinde.
Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
Filmde inanılmaz güzel politik hesaplar var. Her odak, her ayrı hanedanlık, işte imparator, işte Fremenler, onlar bunlar bir şekilde ortada bir o baharat var yani. Çok değerli bir şey var. Herkes onun peşinde birbirinin kuyusunu kazmaya ya da onu korumaya, onu elde etmeye falan çalışıyor. Çok karmaşık ve güçlü bir öykü gerçekten. Bu noktada Hakonenlere tekrar değinmek lazım. İmparatorun emriyle terk ediyor gibi göründükleri Arrakis'e tekrar saldırıp oranın kontrolünü ele geçiriyorlar. Ve Baron Harkonnen baş karakter, o burada bir ikinci plana gidiyor gibi oluyor ve onun veliahtı Austin Butler'ın muhteşem bir şekilde canlandırdığı, ya inanılmaz bir oyunculuk ve inanılmaz bir karakter var ortada. Fate Ruta diye yeni bir kötü adamımız var. Böyle ürkütücü, daha bir de genç, böyle çılgın, deli, çok iyi dövüşen, savaşan, acımasız falan bir kötü karakter ki Paul Atreides başrolümüz hani bir peygamber gibi yavaş yavaş yükseliyor ya böyle. İşte onun bir de antitezi, onun karşıtı. Yani işte Batman, Joker, işte Neo, Ajan Smith, değil mi? Voldemort, Harry Potter. Hep böyle iyi ile kötü birinin negatifi, antitezi, karşıtı falan vardır ya. İşte burada da Paul'un karşısında Fate Ruta karakteri burada parlatılıyor. Müthiş, çok güzel. Şimdi Jenna Bezerit'ler hani evreni çaktırmadan yönetiyor falan ya böyle. Kim parlarsa, kim öne çıkarsa onu hakimiyetlere almasına çalışıyorlar. İşte burada da yeni kötü ikon Fate Ruta karakteri yükselirken Jenna Bezerit'lere biri olan Lia Sido'nun canlandırdığı Lady Margot diye bir karakteri bu Fate Ruta'nın üzerine salıyorlar diyeyim yani. Onu sen git bir şekilde kontrolünün altına al. Bakın bir de böyle bir politik hesap var. İnanılmaz bir politika ağı var içerisinde arkadaşlar. Bu kadar anlatayım yani, daha anlatacak tabii bir sürü şey var da. Özet olarak şunu söylemeye çalışayım. İlk filmde bize Denis Villeneuve ortamı, atmosferi, dünyayı tanıttı. Arrakis'i tanıttı, Atreides'in tanıttı, Harkonnenleri tanıttı falan. Bir ya ortamı tanıttı bize. Ne vaat ettiğini gösterdi. Ve öyküyü bir yere kadar getirdi. Hani bak artık hani bunlar oldu, bir girişi yaptık. Ha işte bundan sonra artık izleyin gibi bir noktada bırakmıştı zaten. Ki bence ilk film her açıdan çok iyiydi zaten. Yani o da muhteşem bir filmdi ama tek bir zayıflığı vardı bence. Filmin bir finali yoktu. Yani finali hem öykü olarak hem duygusal olarak hem dramatik olarak bir final teşkil etmiyordu bence. Ama buna da yapacak bir şey yoktu. Şimdi karşımızda işte ilk film 2,5 saat, bu film 2,5 saatten uzun. Yani yaklaşık 5 saatlik bir film var diyelim, hani ikisini bir film olarak düşünecek olursak. Ki ilk film birinci romanın yarısıydı. Bu da yarısı. Yani biz iki filmde ilk romanın uyarlamasını izlemiş olduk ama görüyorum ki ilk roman zaten bir filme sığmayacak bir romanmış, bir öykümüş. Ondan dolayı ilk filmin bitişinin tam da bir final teşkil etmiyor hissini yaratması ilk filmin bir kötü tarafı olarak da görülmemeli bence, yani öyle söyleyeyim. İlk filmde bir seçilmiş kişi bir kahramanın doğuşu hikayesinin başlangıcını vermişti. İşte bu filmde tam olarak seçilmiş kişinin ortaya çıkışı, rüştünü ispat etmesi ve ondan beklenenleri yapması bir anlamda. Ancak bu yükseliş hikayesinin Dune evreni içerisinde ne anlama geldiğini anlatmak gibi bir misyon ve görev üstlenmiş durumda ikinci bölüm ve bence bunu mükemmelen yapıyor. Şimdi sinema tarihinde geçmişte bir sürü seçilmiş kişi öyküsü izledik. Yani işte Star Wars, Luke Skywalker, Matrix, Neo, Harry Potter, Harry tabii ki, Frodo, Yüzüklerin Efendisi. Yani bunların hepsi bir seçilmiş kişi hikayesi, bir kahraman hikayesi. Tırnak için yani peygamber demek çok abartılı olacak belki ama Dune'da tabii öyle bir coğrafyadayız. Öyle bir öyküde olduğumuz için Pole bir tür peygamber de diyebiliriz. Yani yol gösterici deniyor mesela filmde. Bunlara benziyor zaten. Bir şekilde yakın bir formülü uyguluyor. Çok böyle basma kalıp değil hiçbir şekilde Dune. Yani o seçilmiş kişi hikayelerinin yeni bir kopyası falan gibi bir şey demek çok haksızlık olur. Çok kendine has bir atmosfer ve dünya kuruyor. Ancak şu noktayı belirtmem lazım. Bir seçilmiş kişi olarak Paul'ün geçmiş seçilmiş kişilerin hepsinden bir farkı var. Bir özelliği var ki Dune çöl gezegenini ve özellikle Paul Atreides karakterini özel kılan noktalardan bir tanesi bu. Bu da ne biliyor musunuz arkadaşlar? Geçmişteki seçilmiş kişiler ya seçilmiş kişi olma böyle doğal olarak otomatik olarak oluyorlardı yani. Bunun üzerine çok akıl yürütmüyorlardı. Mesela Luke Skywalker böyledir. O işte galaksiyi kurtarır, tamam kurtardı, oldu bitti. Bunun üzerine çok felsefi duygusal bir çatışma yaşamaz. Matrix'teki Neo karakteri ise mesela hep şüphe içindedir. Acaba ben miyim? Yapabilecek miyim? Olacak mı? Eyvah Trinity'yi kaybedeceğim. Yok istemiyorum ama mecburum, ne yapsam falan. Bir şüphe böyle, bir tedirginlik. Mesela Harry Potter, o da çok emin değildir, içinde bir intikam duygusu vardır falan ama bir yandan da korkmaktadır falan. Yani şimdi hepsinin bir tedirgin edici tarafı var ya da bu konu üzerine çok kafa yormuyorlar. Paul'ün ayrıcalığı ne biliyor musunuz? Üzerine yüklenen seçilmiş kişi misyonunu tamamen anlamış, tamamen kabullenmiş, bunun başına neler getireceğini, gelecekte nasıl bir anlamlar sunacağını ve nasıl bir öyküyle karşı karşıya kalacağını sanki daha bunlar hani hiçbiri gerçekleşmeden anlamış, özümsemiş ve bunu istemeyen ancak yine de yapmak zorunda kalan bir karakter olarak karşımıza çıkmış Paul. Bu açıdan film ayrıcalık teşkil ediyor. Tekrar söylüyorum, Paul bir seçilmiş kişi ve bir peygamber olmak istemiyor. İstememe sebebinin bunun ne anlama geleceğini, daha doğrusu ya çok da iyi bir anlama gelmeyeceğini düşünüyor, öyle söyleyeyim. Bunun sebebini açıklamayayım, çok uzun sebepler var. Temel sebep politik. Bunu istemiyor. Ondan dolayı da yapmamaya çalışıyor ama başka çaresi kalmıyor. Çünkü arasına girdiği ve artık bir bireyi olduğu Fremenler ondan bunu bekliyor. Ve onların hem gerçek bir bireyi hem yol göstericisi olabilmek için onların bu kehanetini, bu beklentisini gerçekleştirmek zorunda. Bakınız burada seçilmiş kişinin üzerindeki dramatik çatışma gerçekten muhteşem. Şöyle söyleyeyim, hani diyorum öykü olarak, metin olarak, senaryo olarak falan muhteşem bir film var karşımızda. Nefis yani. Elbette bu güzelliği de tamamen Frank Herbert'in olağanüstü romanına bağlamak hiç de yanlış bir tespit olmayacaktır. Şimdi Arrakis'in yerel halkı olan Fremenleri ilk filmde çok az görmüştük. Bu filmde artık onların Sich diyorlar. Yaşadıkları yerler, mağaralar falan, yerin altında böyle dağların, tepelerin içerisinde yaşam alanları bunlar. İlk filmde bunları hiç görmemiştik. Adı geçiyordu sadece. Burada oraları görüyoruz ve Fremenler gerçekten muhteşem bir kültürmüş. Yani kılık kıyafetleri, inanışları, yaşam tarzları, yemeleri, içmeleri, kişisel ilişkileri, dilleri falan çok derin, çok kadim ve köklü bir kültür oldukları o kadar belli ki o açıdan film müthiş. Nefis bir Fremen kültürü var filmde. Seçilmiş kişi olmak istemeyen bir seçilmişin öyküsünü anlatırken Dune bir anlamda bir kahramanlık hikayesi gibi akıyor ama işin merkezine o sadece Paul'ün kahramanlığını ve seçilmiş kişi olma öyküsünü almıyor. Çünkü filmde o kadar fazla yankı, zaten Denis Villeneuve'un bu konuda açıklaması varmış. Yani tamam Paul'ün hikayesini anlatıyor gibiyiz ama tam merkezde o olsun da sadece onun öyküsünü anlatalım, her şey onun çevresinde gelişsin gibi bir yapı kurmamış film. O açıdan çok zengin gerçekten. Bir sürü yan karakter var. Her yan karakterin ayrı bir öyküsü var, ayrı bir mücadelesi var. İlk filmde sadece adı geçen bir imparator vardı. Burada hiç görmemiştik. Bu filmde neredeyse film imparatorla başladı. Yani ilk sahnelerde daha imparatoru gördük ve o imparatorun kızı Florence Pugh'un canlandırdığı Irulan diye bir karakter var. O da zaten bir Cene Bezerit cadısı diyelim üyesi. Bir imparatorun istemleri, politik hesapları vesairesi var. Bir onun kızının var. Bir Cene Bezeritlerin var. Harkonnenlerin var. Atreidislerin var. Fremenlerin var. Ya o kadar karmaşık bir öykü ki yani bu öyküye işte Paul'ün yükseliş öyküsü, bir seçilmiş öyküsü falan demek gerçekten çok büyük haksızlık olur. Çok zengin bir dünya olduğu için herkesin hikayesini de mümkün olduğunca alan ve zaman ayırmaya çalışan ve herkesin hikayesini de hakkıyla anlatan bir film olmuş Dune Çöl Gezegeni. Ve bu noktada şuna dikkat çekmek istiyorum. Genelde birçok öyküyü bir arada anlatmaya çalışan filmler günümüz hakim sinema eğilimlerinde olduğu gibi biraz hızlı akar. Yani onu da anlatayım, bunu da anlatayım, şunu da anlatayım. Bunu iyi yapıyorlar zaten. Bunun kötü bir anlatım biçimi olduğunu iddia etmiyorum ama burada Denis Villeneuve inanılmaz biçimde hiç de hızlı akan bir film yapmamış, bunu yapmamayı başarmış diyeyim. Hem de bir sürü hikayeyi, yan karakteri, yan öyküyü anlatabilmiş. Ancak böyle sanat filmi gibi daha sakin, daha yavaş yavaş akan, kurgudan çok fotoğrafa öncelik verebilen inanılmaz bir akış dinamiği yakalamayı başarmış. Bunu nasıl yapmış? Çok farklı bir şey. Günümüzde böyle bir film yok. Bu kadar ana akım, bu kadar uzay operası, bu kadar gişemsi, bu kadar geniş kitlelere hitap etmeye çalışan epik bir film anlatırken bu kadar sakin, soğukkanlı, ağır ağır bir anlatım üslubu benimseyen bir film izlemek gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Bakınız bu çok zor bir şey. Denis Villeneuve bunu başarmış. Kurguya değil fotoğrafa ağırlık veren dedim ya. Şöyle ki filmde inanılmaz kadrajlar var, inanılmaz fotoğraflar var. Böyle o çöl coğrafyasını öyle güzel resmetmiş ki Denis Villeneuve. Yani filmden herhangi bir kareyi alın, tablo olarak duvarınıza asın. O kadar güzel anlar var. Ve ilginç biçimde filmin görüntü yönetimi inanılmaz iyi. Ya yani direkt Oscar'lık. Karşısında nasıl rakipler olur bilmiyorum ama günümüz için zirve teşkil edecek bir, yani teknik işçiliği var filmin, görüntü yönetimi de olağanüstü. Ve özellikle şuna dikkat çekeceğim. Hiçbir karede ve kadrajda 3'ten fazla renk gördüğümü hatırlamıyorum. Çok ihtişamlı bir film yani. Ama rengarenk, böyle cıvıl cıvıl falan bir film değil. Son derecede sade. Kadrajları çok fazla renkle, çok fazla nesneyle, objeyle doldurmamışlar. Çok az şey var yani kadrajlarda. İşte bir karakter, bir kum tepesinin çizgisi ve arkada kum manzarası, o kadar. Ve gökyüzü falan, böyle çok az nesne var. Yani bir nevi minimalist bir fotoğraf anlayışı var filmde. Bu da çok zor bulunur bir şey gerçekten. O açıdan da çok özel bir film. Yani görseli de çok özel bence. Şunu da mutlaka belirtmem lazım. Ses işçiliği inanılmaz. Bakınız çok arkada kalan bir konu gibi görünür ama inanamadım. Yani filmi izlerken bazen kulağıma gelen seslerin özeninden, inceliğinden görüntüleri kaçırdığım oldu. Ya diyorum bakın övüyorum. Gerçekten arkadaşlar bir zayıf yanını bulamıyorum filmin. Bence Dune Çöl Gezegeni bölüm 2 yani başyapıt seviyesinde bir film. Star Wars neyse, Yüzüklerin Efendisi neyse, Matrix neyse, o filmlerin o zamanki gücü, etkisi neyse, bugün için Dune Çöl Gezegeni bölüm 2 O kadar özel, o kadar güçlü, o kadar muhteşem bir film. Gelecek nesillere kalacak bir film bence. Yani günümüzden işte 10 sene sonra, 20 sene sonra falan o zamanın sinema severleri, bizleri Dune'u sinemada izlemiş şanslı nesil olarak anacaklar bence. Buna inanıyorum ben. Geleceğe kalacak bir film ve seri olduğunu düşünüyorum Dune Çöl Gezegeni'nin. Yani mutlaka izleyin diyorum herhalde artık ya, bu kadar övdükten sonra. Ben çok etkilendim, çok bayıldım yani. İzlediğimden beri filmden çıkamıyorum. Yani ne kadar övsem az, bu kadar bir inceleme sunmuş olayım ya. İnanın ki böyle 2 saatlik bu program yapabilirim yani. Karakterlere insem, yan öykülere insem falan. Ya filmde, hadi şunu da söyleyeyim. Notumu almışım bu arada. Filmde inanılmaz bir mitoloji ve din var. Bakınız zaten bu Frank Herbert'in romanında zaten dile getirilmiş bir konudur ki çöl coğrafyasında geçiyor ya film, direkt günümüz batılı emperyalist güçlerin, yani işte Amerika'nın, Avrupa'nın falan İslam coğrafyasını, özellikle petrolün bulunduğu Orta Doğu'yu sömürmesi olarak algılanmıştır zaten. Bu çok net. Yani işte başka yerlerden birileri gelip çöldeki değerli bir şeyi alıyorlar. Ne anladınız? İşte Amerika gelip de Irak'taki, Arabistan'daki petrolü alıyor. Bu çok net. Kapitalizm, emperyalizm, yayılmacılık alt metni var zaten filmde. Ama bir savaş filmi, ama bu kadar fantastik bir öyküde bu kadar güncel politika, bayağı günümüzü anlatıyor gibi yani, son işte ne bileyim 50-70 yılı özetleyen bir politik alt metni var filmin, inanılmaz. Ama bir yandan da mitoloji, böyle işte efsane, kahramanlar falan ve Paul öyle bir kahraman ki, birçok kahramanda bu var zaten. Yani Neo mesela Trinity'nin öldüğünü rüyasında görüyordu mesela, geleceği görüyor. İşte aynı şey Paul'de de var, o da geleceği görüyor ama geleceği görürken gördüklerinin ne kadar gerçeklik, ya ölmüş bir karakterin kendisine tavsiye verdiğini görüyor. Bu gelecek değil ki. İlk filmin finalinde Jamis diye bir Arrakisli karakterle dövüşüp savaşıyordu falan. Bu bölümde onun rüyasında görüyor. O ona akıl veriyor. Şöyle yap, böyle yap falan diyor. Bu geleceği görmek de değil. İşin içinde çok derin bir mitoloji, ya bir doğaüstü bir taraf da var. Ya yani film aynı zamanda bir fantazi. Sadece bilim kurgu değil yani. Ondan dolayı çok zengin bir film arkadaşlar diyorum. Yani hani abartmış olmayayım, elbette zevkleri bir şey demiyorum. Yani izleyip de ne bileyim bu filmi o kadar övüldüğü kadar da başarılı bulmayacak sinema severler elbette vardır, olabilir. Benim şahsi fikrim, olağanüstü bir film olduğunun önünde umarım başarabilmişimdir filmi size özetlemeyi. Evet, bu hafta Dune Çöl Gezegeni bölüm 2 filmini tanıtmaya, incelemeye, anlatmaya çalıştık. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler.
Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.